Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdinç Çiğkuz.
Son bir haftalık gündemi değerlendirdiğimiz birebir haberde tekrar birlikteyiz. Erdinç, geçen hafta Galaxy S3 hakkında iki tane sorumuz olmuştu. Bir tanesi Galaxy S3 beklentinizi karşıladı mı oldu? Hı-hı. Bir diğeri de çıktığında alacak mısınız? Çıktığında alacak mısınız aslında genel olarak sadece takipçilerimizin ne kadarını alacağını gösteriyor. Evet. Burada onu belirtelim. İlk sorumuzun cevabını verenler, yani ankette oy kullananlar, Samsung Galaxy S3 beklentinizi karşıladı mı dediğimizde evet demişler, bunlar %37. Aslında hani oy kullananlara baktığımızda çok da fazla etkinliğin yaratmadığını görüyoruz telefonun.
Aslında bizim yaptığımız yorumla da biraz örtüşüyor. Hani her ne kadar tepki çekmiş olsa da evet. Biz orada hani S3 kötü bir telefon demedik. Beklentinin altında kaldı sadece. Evet. Hani beklentiyi karşılamadı.
Şimdi Galaxy S3'ün teknik özelliklerine baktığımızda gerçekten birçok gelişmiş teknik özelliği bir arada bulunduruyor. Mesela kablosuz şarjda bunlardan bir tanesi evet. Diye özellikle üyelerimizin birçoğu belirtmişler. Fakat bir diğer şekilde baktığımızda, yani madalyonun diğer tarafına baktığımızda Galaxy Nexus'ta sunulan bütün özelliklerin aynısının birkaç tane daha eklenmiş versiyonunu gördük. Yani herhangi bir telefonda sunulmayan bir şeyi sunmadılar.
Evet.
Olanın üstüne birkaç tane daha eklediler. Diğer tarafta sunulanları eklediler. Güzel bir telefon ortaya çıkarttılar. Biz ne bekliyorduk bu kadar bir gizlenmenin arkasında? Özel bir materyal kullanılsın. Telefonun kasasında değişik bir özellik teknoloji görelim.
Bizi şok etsin bekliyorduk evet. Aslında. İşin özü bu. Şok olacak bir şey olmadı. İyi bir telefon karşımıza çıktı. Bir de şu da güzel bir şey aslında Mesut. Yeri geliyor Apple eleştiriyoruz, Nokia eleştiriyoruz, Samsung eleştiriyoruz. Herkes diyor ki siz Nokia'cısınız, siz Apple'cısınız, evet. Siz Samsung'cusunuz. Bu demek ki gösteriyor ki objektif yaklaşıyoruz olaylara. Biz ne Apple'cıyız arkadaşlar ne de Samsung'cuyuz. Biz ne doğru biliyorsak onu söylemeye çalışıyoruz. Hani bazen diyoruz ya bunlar yorum sonuçta. Aklımıza gelenleri o an yorumladığımız fikirlerimizi size anlatıyoruz. Yeri geldiğinde çok sivri de olabiliyor ama bu anket de bence onu göstermekte. Yani %37 civarında bir şey söyledin yanılmıyorsam. Evet de demek ki sizin de beklentiniz daha
tam
fazla
olarak karşılanmamış gerçekten. Diğer sorumuz da Samsung Galaxy S3 alacak mısınızdı? Bizi izleyenlerin %17'si hemen çıktığı gibi alacakmış. %30'luk bir kısımda incelemeleri bekliyor. Bu da önemli bir sayı.
Kesinlikle.
Demek ki aslında telefon gerçekten yine satış rakamına ulaşabilecek gibi gözüküyor. Tabii bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Henüz daha incelemeye bile elimize ulaşmadı.
Daha gelmedi. %17'lik kısımda büyük ihtimal hani S2 kullananlardır.
Evet.
Devamını
zaten memnun kullanıcılar. Teknoloji tarafına geçtiğimizde aslında son bir haftadaki en önemli olaylardan bir tanesi GTX 670 lansmanı oldu. Nvidia GTX 680 ile beraber oldukça başarılı bir iş çıkarttı. Yeni GPU'nun daha az güç tüketiyordu. Hem de daha yüksek hızları hız ışıltılabiliyordu. Performans da gayet başarılı bulundu oyun severler tarafından. Genel olarak incelemelere baktığımızda da editörler de bu yönde görüşlerini evet. belirttiler. 670 de yine çok başarılı bir ekran kartı. Çünkü hız ışıltma ile 680'i çok rahat elege edebiliyor. Ve iyi hız ışıltma değerlerine ulaşıyor. Zaten ekran kartının genel olarak gelen haberlerine baktığımızda 1100 MHz'lik özel versiyonların yolda olduğunu görüyoruz. Kartın genel GPU hızı 915 MHz. Burada tekrar belirtelim evet. teknik özelliklerini. Ve 1100 MHz'lik versiyonlar da çıktığı gibi zaten GTX 680'den daha hızlı 670'lerini satın alabileceği anlamına geliyor. Oyun severler için güzel gelişmeler. Umarız PC'ye daha fazla oyun geliştirilir.
Kesinlikle.
PC'ye geliştirilen oyunlarda daha fazla özellik görülür ki bu GPU'ların gücünden gerçekten yararlanırız.
Yani Nvidia'nın son kartları çok başarılı kesinlikle ve iyi bir yol ilerliyorlar, güzel kat ediyorlar. Oyunlarla beraber de destekleneceklerdir diye tahmin ediyorum.
Umarız öyle olur. Gigabyte GeForce GTX 680 Super Overclock ile ilgili geçen hafta sizlere haberimizi anlatmıştık. 5 tane 40 mm'lik fanla soğutulan değişik bir soğutucuya sahip ve bu soğutucunun çok sesli olabileceği şüpheleri var bizde de. Henüz test etmedik fakat Gigabyte ise bu soğutucunun çok başarılı olduğunu ve soğutma kapasitesinin üst seviyelerde olduğunu söylüyor. Bu ekran kartı ile ilgili detaylar elimize ulaşmaya başladı. 1202 MHz GPU Boost özelliğine sahip olacak. Yani biliyorsunuz GPU kendi kendini hız aşırtabiliyor GTX 680'de. 670'de de aynı özellik var. Ve 1200 MHz'e kadar GPU kendi hızını arttırabilecekmiş. Çok yüksek hızlardan bahsediyoruz. Gerçekten bu GPU'lar çok başarılılar. Bellek hızları da 6400 MHz olacakmış. Yavaş yavaş detaylar geldikçe aslında haberlerimizi aktarmaya böyle devam edeceğiz bunu. Soğutması hakkında, ses seviyesi hakkında henüz bir bilgi yok. Onu da herhalde test edip görebileceğiz. Bir şey söyleyemiyorum o konuda. AMD tarafında ise 7970 de biliyorsunuz iyi bir çıkış yapmıştı. Fakat GTX 680 ile bu iyi çıkış
havası söndü.
Evet, havası söndü çünkü dünyanın en hızlı GPU soğuma özelliğini kaybetti. AMD 7970'in GHz Edition isminde 1 GHz'lik bir versiyonu hazırlamaya başlamış. Aslında 1 GHz'lik versiyon da herhalde 670 altında da daha fazla ezilmesin. En azından GHz Edition ile beraber yine yerini korusun tarzında bir atılım olacak. GHz Edition'ın tam olarak fiyat bilgileri bulunmuyor. Yani hangi fiyattan girecek? Acaba GHz Edition çıktığında standart 7970'lerde bir fiyat indirimi olacak mı? Bu tip bilgiler yok. Ne zaman geleceği hakkında da bir bilgi yok. Fakat bu modelin hazırlanmaya başladığını donanım severlere bildiriyoruz ki AMD taraftarları da üzülmesin. Firma arka tarafta bir şeyler yapmaya devam ediyor.
Rekabeti iyidir diyoruz ya. Bir tane daha iyi model çıksın ki fiyatlar düşsün. Geçtiğimiz haftada vermiştik bu haberleri fiyatları
evet.
düşeceğini. O da etkiliydi. Şimdi arkadaşlar bu hafta oyun dünyasında mali yıllar açıklandı. Her firmadan bir rakam geldi. Ben ilk olarak Sony ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Sony 2011'i 6.4 milyar dolar zararla kapatmıştı. Çok da konuştuk seninle. Hatta 10 bin civarında işçi çıkardılar. Bayağı sıkıntı yaşadılar. Hatta CEO'su değişti baştaki. Yönetim değişikliği yaşadılar. Şimdi Mesut bir çeyrek rakamı daha geldi. Ve Sony tarihinde ilk defa üst üste 5 çeyrekte zarar yapıyor. Ve bu çeyrekte yaptığı zarar da çok yüksek. 3.2 milyar dolar.
Firmanın kayıpları uç noktalarda hep.
Yani normalde beklemediğimiz rakamlar ve üst üste geliyor. Bu sürekli artan bir zarar var. Ve bu kaybın büyük kısmını arkadaşlar Amerika'daki satışlar oluşturuyormuş. Çünkü satışlarda bir düşme var. Bununla beraber biliyorsunuz Japonya'da deprem oldu. Tayvan'da su baskını yaşandı. Bunlar da Sony'yi çok olumsuz etkilemiş ve bunların etkilerini şu an görüyorlar. Bu rakamlar çünkü bunu göstermekte. Şunu da söylemek lazım. Neler değişti de satışlarda böyle bir şey oldu. Normalde PlayStation 3 satışlarından PlayStation, Sony'nin beklentisi arkadaşlar 15 milyon civarındaymış. Aslında burada 13.9 milyon satılmış. 14 milyon civarında satmayı başarmışlar. Bunun dışında PSP 8 beklenirken 6.8 satmış. Ve PS2 de 6.4 beklenirken 4.1 milyon satmış ki PS2 hala satıyor Mesut. Bu da ne kadar iyi bir donanım ve cihaz olduğunu, konsol olduğunu gösterir. Hani ne kadar donanım olarak teknolojik olmasa da mevcut yapıda çok güzel şeyler sunuyordu
aslında
bizlere.
Aslında oyun zenginliğinin önemini gösteriyor. Gerçekten çok oyun bakımından zengin bir konsol. Bu sayede satışlarına devam edebiliyor.
Kesinlikle. Bu sene Sony tarafında yani yazılımdan bahsetmek gerekirse artan şeyler de var. PlayStation 3 oyunları arkadaşlar bu sene 156.6 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirmiş. Bu çok yüksek bir satış ki beklenti biraz daha düşükmüş. Yani 140'larda bekleniyormuş. Orada bir karı var. Ama genele baktığımız zaman ki Vita'yı da İlk bu sunumda detaylandırmamışlar. Daha sonra bir haber olarak paylaştılar. Biz onu da vereceğiz sizlere. Anlaşılan şu ki Sony reklam harcamalarıyla beraber pek karşılığını bulamamış son çeyrekte de ama yöneticiler umutlu. Artan satışların geleceğini iddia ediyorlar. Hemen buradan da Vita'ya da geçelim. Vita çünkü Mesut çıktığı tarihten itibaren Nisan'ı ve Mayıs'ı katmazsak şu ana kadar 1.8 milyon adet satmış. Bence yani ne yüksek ne düşük daha da iyi olabilir diye düşünüyorum
aslında
ama.
Aslında el konsollarının şöyle bir handikapı var. Hep diyoruz ya hani tabletler ve cep telefonları yarış içindeler diye. DS de biliyorsun kötü bir başlangıç yaptı sonradan
evet.
Açıldı.
3DS belki bir çok kötü başlamıştı. Çok güzel açıldı ama şimdi Japonya'daki satışlar geçen hafta elime geldi. Oraya baktığımızda arkadaşlar 3DS'in uçup gittiğini görüyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Birinci sırada 3DS var Mesut. Beşinci sırada PS Vita var. Ve arada hemen hemen bir 10 katı gibi bir fark var. PS2 falan bile neredeyse Vita kadar satacak.
Aslında ben şöyle tahmin ediyorum. Yeni oyunlar çıktıktan sonra bir fiyat indirimi de üstüne gelirse mutlaka satışları hızlanacaktır.
Kesinlikle. Oyunlar çok etkili. Sony de zaten bunu söylüyor. Şu an oyunlarımız yok diyor ama Vita'nın başlangıcı da pek böyle beklenen yüksek seviyede olmadı. Çok düşük olmadı. Bir potansiyeli var. Bir gücü var ama sektörde çok acımasız. Bak telefonlar nerelere geldi.
Öyle. Keşke aslında Uncharted yerine God of War gibi bir oyunla çıkışı yapsalardı da.
Keşke ya aslında doğru.
Rakamları hızlı bir şekilde ulaşırlardı.
Son God of War'ın da Vita'ya çıkmayacağını açıkladılar. O da kötü bir haber aslında hani Vita sahipleri için. Umarım daha fazla oyun çıkar ama şu bir gerçek. Sony maddi kayıplara devam ediyor. Bakalım neler olacak. Belki bir küçülmeye giderler. Zaten birkaç yeni ellerini çektiler ama neler olacağını hep beraber göreceğiz. Bunun dışında oyun dünyasının aslında Sony'si diyeceğimiz Electronic Arts var. Çünkü Sony teknoloji dünyasının devi. Electronic Arts arkadaşlar oyun dünyasının devlerinden biri. Electronic Arts'ta mali yılını açıkladı Mesut. Çok enteresan rakamlar var. Mesela Battlefield'ın aktif 6.4 milyon oyuncusu varmış. Multiplayer'da oynayan, dolaşan güzel bir rakam. Ki Call of Duty'ye karşı bir rakip çıkardılar. Şunu da söylemek lazım. Hedeflenen satışları Battlefield için önümüzdeki dönemde 20 milyon civarında Call of Duty Modern Warfare'de 30 milyon doğru gidiyor. Demek ki FPS alanında bir pazar var, büyük bir pazar var ve rekabette bu iki oyun arasında gidip gelecek. Bu çok net gözükmekte. Aslında Electronic Arts'ın rakamlarına baktığımızda ise geçen yıl Mesut 4.14 milyar dolarlık satış yapılmış. Fakat bu kar değil arkadaşlar. 4.14 milyarlık satış.
Tabii pazarlama vesaire her şey içinde bunu.
Karları ise 76 milyon dolar. Aslında bu kadar büyük bir pastanın içinde küçük bir rakam ama yani, şunu da
bak fiyata.
Şunu da bilmek lazım. Hani Electronic Arts arkadaşlar bir dağıtıcı. Yani hazır ürünleri alıp dağıtıyor. Bu da sonuçta bir maliyet getiriyor. Herkes oyunu yaptığını biliyorsunuz bir para ödemeniz gerekiyor. Mesela DICE'a Battlefield için bir para ödüyorlar. Kendi stüdyoları da var. FIFA'yı yapıyorlar. Yeri geliyor başka oyunlar da çıkartıyorlar ama ağırlıklı olarak dağıtıcılar ve elde ettikleri karda 80 milyar dolar. Hani biraz ben Electronic Arts olsam ve düşünürdüm yani daha fazla kar elde etmek için ki Ravion'u biliyorsun neler yaptığını. Biraz daha kafa çalıştırmaları gerekiyor bence. Şunu da söylemek lazım çok enteresan bir haber burada. Origins biliyorsunuz Electronic Arts'ın dijital satış platformu Steam'e karşı rakibi. Ve elinde çok kuvvetli malzemeler var oyunlar var ne bunlar Battlefield var Mass Effect var Star Wars var bunlar sadece Origins'e özel çıktı Mesut. Ve Origins şu anki aktif kullanıcı sayısıyla pazardaki ikinci büyük dijital market olmuş. Tam tamına 11 milyon kullanıcısı var. Bu da çok önemli bir veri bence.
Elindeki oyunların gücünü de gösteriyor aslında. Demek ki Electronic Arts hani bu tip böyle girişimlerle sadece Origins'te bazı oyunları sattı ya. Ne kadar önemli bir atılım yaptığını da
kesinlikle
gösteriyor.
Kesinlikle meyvasını almış. Ki rakibi Steam'den de bahsedeyim. Steam'in tam tamına 35 milyon kullanıcısı var. Ki yani aradaki fark çok büyük ama Steam'in tabii ki oyun gamı da çok geniş. Evet. İndirimleri de süper. Son olarak şunu da ekleyelim. Electronic Arts'tan bir açıklama daha geldi Mesut. Biliyorsunuz gelecek nesil artık yakamızda ve Electronic Arts önümüzdeki dönem için tam tamına 80 milyon dolarlık Mesut bir yatırım yapıyor. Sadece gelecek nesil için. Bu da bu seneki karı kadar. Demek ki aldığını yatırıyor. Çok eleştiriyoruz ya, altın dışkıyı da aldı. Bir yatırımları var. Gelecek nesil için yatırım yapmak da çok önemli. Bu mevcut nesilde birçok firmanın harcandığını gördük. Doğru yatırımlar, büyük paralar gerekiyor. Bakalım oyun sektörü bu şekilde nerelere doğru gidecek.
Umarız gelecek nesilde hani bir an evvel gelir. Bu hani ekran kartlarının gücünü tam olarak kullanalım dedik ya.
Onlara
tam olarak kullanmaya başlarız. Yeni oyunlara ihtiyacımız var gerçekten. Ekran kartlarıyla başladık. PC donanımından haberler verdik. Ben biraz mobil tarafta devam etmek istiyorum. Çünkü Android'den konuşacağız. Digitimes'ın haberine göre 3. çeyrekte Android 4.0 tabletlerin pazarı domine edeceği konuşuluyormuş. Bunun nedeni ise birçok üreticinin Windows 8 tabletleri şu an çekimsel yaklaştığı, bunların tam olarak pazarın beklentilerini gördükten sonra piyasaya sürüleceği, fakat Android 4.0 birçok tabletin hazır olduğunu ve piyasaya sürülmelerinin 3. çeyreği bulacağı konusunda böyle bir öngörüyle beraber
doğru
tahminler
bir
yapılmış.
Zaten.
Gerçekten doğru bir öngörü. Böylece aslında Android 4.0 da yaygınlaşmış olacak. Şu an kullanım oranları oldukça düşük. Fakat aslında 3. çeyrekten sonra tabletlerin satışıyla beraber oldukça fazla hızlanacaktır.
Aslında şey de çok enteresan. Microsoft'un geçen bir açıklamasını okudum arkadaşlar. İsyan ediyor. Hani bize neden kimse değer vermiyor, niye değer
Windows
göstermiyor?
Windows Phone platformunun kimse tarafından önemsenmediğini söylüyor. Fakat hani çok geç kaldılar, yanlış politikalar izlediler. İlk çıkışını 5 ülkede yapmak intihar oldu onlar için.
Kesinlikle bir de Android'in işi diyoruz ya, bir telefon tarafı var, tablet tarafı var. Yani tümleşiklik çok önemli arkadaşlar. Alıştığınız bir şeyi devam ettiriyorsunuz. O da çok önemli bir avantajı bence.
Şimdi ben genel olarak yorumlara baktığımda kullanıcılar orada aslında Windows 8 tabletlere karşı kullanıcıların zaten çok büyük bir isteğinin olduğunu, çekimsellik olmadığını, bu haberin yanlış bir tutum içinde olduğunu savunmuşlar. Ben de burada sormak istiyorum. Windows 8 tabletleri gerçekten bekliyor musunuz? Çıktığı gibi satın almayı düşünüyor musunuz? Yani bir tablet seçeneğinize etkileyecek mi tablet seçiminizi Windows 8'li olması? Merak ediyorum çünkü orada güzel bir yorum da vardı. Windows 8 ile beraber gelecek NTFS desteği, Full Java desteği gibi eklentilerin aslında tabletlerde gerçekten hiç sunulmayanı sunmaya başlayacağını konuşuyordu.
Şahsen hani ben bu soruna kısmen bir cevap vereyim. Ben merak ediyorum. En azından bir kullanmak istiyorum. Çünkü Windows zaten uzun süredir kullandığınız bir işletim sistemi. Ve tablet sürümü de ben çok beğeniyorum. Çok şekil olarak da hoş geliyor. Sadece o da değil, Xbox Live'ın içine entegre olması. Belki Live Arcade oyunların gelebilecek olması beni heyecanlandırıyor. Ama görmek lazım. Bir türlü çıkamadı. Bir türlü o sancılar rahat bir süreç de geçirmiyor. Microsoft'un işi de zor bence yani.
Evet, bakalım göreceğiz. Google Play'den bir başka haberimiz var. Google Android tarafından aslında. Google Play biliyorsunuz Android Market'in yeni ismi oldu. Google Play'de 15 milyar indirme sayısı geride bırakılmış. Ve genel olarak market büyüklüğüne baktığımızda aslında 500 bin uygulamaya erişmişler. App Store'da ise 600 bine yakın uygulama varmış yakalamak üzere. Çok enteresan bir durum var.
Enteresan.
İndirme sayılarında ise Apple ayda 1.25 milyar indirmeye ulaşıyorken Google şu an 1 milyar indirme rakamını da yakalamış durumda. Yani rakamlar aslında çok yakınlar.
Omzunda.
Geçti geçecek gibi duruyor. Fakat madalyonun bir diğer tarafı var tabii. Uygulama geliştirenlerin bu platformlardan kazandıkları miktar, paralar. Kazandıkları paraya baktığımızda Ocak ayı istatistiklerine göre Google geliştiricilere 320 milyon dolar dağıtırken Apple 4 milyar dolar dağıtmış. Yani bir uygulama geliştirici, rakam ne olursa olsun, sadece paraya bakarak bile hemen...
Pasta büyük ama dilim küçük.
Evet, çok enteresan bir pazar. Yani... Zaten biliyorsunuz. Android platformu oyun geliştiren firmalar kopya kullanım oranlarından dolayı inanılmaz şikayetler
i̇şte
de bulunuyorlar.
Sea Games'i konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda. 10 kişiden 9'u illegal oynuyormuş arkadaşlar oyunu. Yazık.
Evet ama şimdi Google'ın kazandığı paralara baktığımızda ise enteresan değerler de var. Google 492 milyon dolar reklam geliri elde etmiş. Aslında kendi açısından baktığınızda bir sürü uygulama geliştiren var. Hepsi ücretsiz, ücretsiz ya da ücretli uygulamalar geliştiriyorlar. Google'ın reklam sistemini kullanıyorlar. Buradan da aslında keseyi doldurmaya başlamış durumdalar.
Kesinlikle.
Zaten yapılan röportajlarda Google'ın da asıl amacının Android platformunun reklam gelirlerini elde etmek. Yani aslında tamamen gözlerini oraya dikmiş durumdalar.
Yalnız Mesut, şu rakamları görünce elektronik arsa içim acıdı ya. Yani bunlar çok büyük rakamlar.
Çok büyük rakamlar gerçekten.
Reklamdan falan elde edilen gelirlerden bahsediyoruz.
Uygulama tarafında da 14,5 milyon dolar gerçekten Google'ın tamamen reklam odaklı gittiğinin göstergesi oluyor. Mobil taraftaki aslında son değinmek istediğim haber de Apple'ın iCloud merkeziyle ilgili. Biliyorsun geçtiğimiz programda haberini yaptık. Greenpeace'le beraber bir çatışma içindeler. Çünkü Greenpeace iCloud sistemin işletilmesi için gereken enerjinin kömürle çalışan termik santrallerden sağlanmasından dolayı çevrenin
evet,
çok fazla zarara uğratıldığını ve Apple'ın bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini savunuyor. Bununla ilgili de aslında Kuzey Carolina'daki o merkezde bir eyleme girişmişler. 7 tane aktivist kendini tren raylarına zincirlerken 4 tanesi de tren raylarının üstüne bir pankart asmış. Tabii bunlar hemen gözaltına alınmışlar ve oradaki kömür sevkiyatı tekrar devreye girmiş. Fakat Greenpeace gerçekten bu konuda kararlı, çalışmayı sürdürüyor. Apple her ne kadar biz çevreyi kirletmiyoruz dese de Greenpeace ikna olmamış durumda. Umarız çevre adına güzel gelişmeler olur.
Onları ikna etmeden de bizi ikna etmesi çok zor bence. Bence de çevrenin güzelleşmesi lazım her zaman. Mesut hep merak ederiz. Deriz PC'de ne kadar oyuncu var. Bir araştırma yapılmış arkadaşlar ve şu an PC'de aktif olarak 54 milyon oyuncu olduğu ortaya çıkmış. Ki bu rakam fena bir rakam değil ama şunu düşünecek olursak şu an PS3'ün Xbox'ın satış rakamlarına bakıyoruz. Wii'nin satış rakamlarına bakıyoruz. Xbox ve PS3 70 milyon civarındaki yani 5-6 yıllık hatta senelik cihazlar. Wii de keza öyle. Wii 100 milyonu geçmiş durumda. Hani hep diyor ya PC'ciler bize niye oyun çıkmıyor? Neden
aslında
oyunlar gelmiyor?
Aslında sayıda gösteriyor neden çıkmıyor.
Hani 54 milyon PC oyuncusu var ki bunlar da büyük ihtimal Mesut hepsi oyuncu değil. Yani her PC'de oyun oynayan küçük vakit geçirenler oyuncu diyemezsiniz arkadaşlar. Bir süreklilik gerekir. Ama konsol tarafında konsol olan adam oyunlarını da almak zorunda ki o konsol bir işe yarasın. Bu yüzden de bu rakam beni biraz şaşırttı da hani yüksek de buldum. Umarım daha da artar. Şunu da söylemek lazım. 2015'e kadar PC'deki oyuncu sayısının 75 milyon olması hedefleniyormuş, bekleniyormuş diyelim. Bununla beraber de aslında pazarda hani bu donanım pazarımız var ya bizim. Diğer firmaların kazandığı işte AMD'nin olsun, Intel'in olsun, Nvidia'nın olsun. Gelirlerde bir 32 milyon dolarlık artış olacağı söyleniyor bununla beraber. Ki bu da her kullanıcının 1000 dolardan fazla harcayacağı anlamına geliyormuş aylık olarak PC'lerin başında. Bunlar enteresan veriler ve rakamlar ama şu bir gerçek. Daha PC oyunculuğu için büyük kitlelere ihtiyaç var. Bu rakam 100-120 olduğu zaman da daha oturaklı bir aslında PC oyunculuğu olacak. Her geçen sene de büyüyor sabit bir platform
sonuçta. Tabii PC pazarında şöyle bir durum söz konusu. Masaüstü bilgisayar satışları düşüyor fakat dizüstü bilgisayar satışları da aynı oranda yükseliyor. Eğer oyun oynatabilen dizüstü bilgisayarlar ucuzlarlarsa, daha fazla satılırsa PC oyuncuları ister istemez hani büyüyecek, sayıları artacak.
Kesinlikle.
Bu konuda bir şüphe yok. Zaten artış rakamı da, öngörülen artış rakamı da oldukça yüksek.
Yani %75 iyi bir rakam cidden. Yani 75 milyon daha doğrusu geleceği rakam iyi bir rakam. Bunun dışında arkadaşlar Gameloft'tan bahsetmek istiyorum. Gameloft akıllı telefonlara oyun üreten bir firma. Ve şunu söyleyeyim, Gameloft'un bir geçmişi de var. Ama çok parlak değil. Hatta bir ara çok ciddi bir şekilde kaybolmuştu. Fakat akıllı telefonlarla beraber her dakika karşıma çıkar hale geldi. Hatta bizi izleyenler hatırlayacaktır. Birçok oyunun portları var. İşte Call of Duty'nin bir portu var, Uncharted'ın bir portu var, başka bir serinin gene bir futbol oyunun portu var. Ya yani adamlar port oyun yaparak büyümeye devam ediyorlar. Mesut, Gameloft gelirini %14 arttırmış. Bu çok önemli bir veri bence. Ve baktığımızda geçen seneki gelirlerine göre geçen sene tam tamına 52 milyon dolar gelir elde etmişler. Bu sene 59 milyon dolar gelir elde etmişler ki bu artışla beraber Gameloft'un daha da büyüyeceğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve şu çok enteresan aslında. Bu yıl elde ettikleri gelirlerin %60'ı tablet ve telefonlardanmış ve bu artış %20'lik bir oran sağlamış. Yani ciddi bir şekilde her sene tablet ve telefonda büyümeye devam ediyorlar.
Aslında pazarın artış hızına baktığımızda firma o kadar büyümemiş. Fakat ister istemez tabii ki o tablet ve telefon alanlar oyunları merak ediyorlar. Gameloft'un da şöyle bir özelliği var. Eğer grafiksel anlamda güzel şeyler görmek istiyorsanız oyunları güzel oyunlar.
Kesinlikle eğlenceli oyunlar. Bir de hani şeyi çözmüşler onlar. Bir tablet, bir telefon kullanıcısı ne bekler?
Evet.
Onu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Onu verebiliyor size. Eğlenceli oyunları var. Ama bu artışta şeyi gösteriyor. Biraz Electronic Arts'tan bahsettik. Sony'nin zararından bahsettik. Hani hep diyoruz ya oyunculuk farklı bir yöne doğru gidecek. Bu da bence onun ayak sesleri ki PC'nin de 70 milyonu, 100 milyonu bir kullanıcı çıkarsa ve şunların 30 milyonu oyuncu olsa hakikaten bu 100 milyon rakamına 30 tane 30 milyon oyuncumuz olsa eminim ki birçok firmada PC oyun yapmak isteyecektir.
Şimdi hani dedik ya PC oyunculuğu rakamları çoğalacak. İşte öngörüler de bu yönde. Ben de aslında dizüstü örneğini verdim. Dizüstü bilgisayar geliş pazarında da aslında Dell'in oyun odaklı bir ultrabook peşinde oldu. Ve bunu GT 640M ile süsleyeceği konuşuluyormuş. 640M'i test etmiştik ve gerçekten çok başarılı bir GPU. Hı-hı. O kadar başarılı ki şu an 1366x768 piksel çözünürlükte günümüzdeki modern oyunları yüksek detayda çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Ultrabook'ların da çok ince kasalara sahip olduğu düşünüldüğünde böyle GPU'lara donatılmış ultrabook'lar belki kesinlikle konsolların bile sonu olabilir aslında.
Kesinlikle.
Firmaların gözünü tamamen PC tarafına dikmeler neden olabilirler. Biz çok başarılı bulduk. Bu dedikodular da doğru çıkarsa PC oyuncular açısından çok iyi olacaktır. Bir diğer güzel haber ise Ubuntu işletim sisteminin pazar payının artmaya başlaması oldu. Ubuntu biliyorsunuz Linux dağıtımı, hı-hı, ve en başarılı Linux dağıtımlarından bir tanesi. Geçtiğimiz seneye baktığımızda 8-10 milyon böyle adetlerde dağıtım gerçekleşmişken bu açıklanan rakamlar, yeni açıklanan rakamlarda 18 milyon dağıtım ulaşılmış. Aslında %5'li bir pazar payına sahipmiş ki Best Buy'da artık Amerika'da Ubuntu yüklü dizüstü bilgisayarların da satışa başlanacağı düşünülürse gerçekten de Windows'a karşı bir rakibin gelişmeye başlaması güzel bir gelişme. Sen de geçtiğimiz haftalarda haberini yapmıştın. Steam'in de aslında Linux versiyonu hazırlanıyor. Demek ki burada bir potansiyel görüyorlar. Buraya bir yatırım yapmanın gerekli olduğunu görüyorlar ki böyle bir atılım içindeler.
Benim şu şey dikkatimi çok çekti. Biz geçen birebiri çektiğimiz Ubuntu haberini verdiğimizde Mesut alta yorum gelmişti. Ubuntu kullananlar var, merak edenler var, isteyenler var. Bu da bir göstergedir. Demek ki kullanıcılar yavaş yavaş aslında farklı alternatiflere de bakmak istiyorlar.
Evet, aslında bu Linux haberiyle beraber Steam'i de birleştirince ben şöyle bir fikir de aklıma geldi. Bunu izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Valve'in biliyorsunuz uzun bir süredir oyun konsolu geliştirici ve bu konuda geliştirmeler yaptığı konuşuluyor. Şimdi Steam'in de aslında Linux'a doğru geliyor olması acaba Valve'in yeni oyun konsolunda olabilir. Linux mu kullanılacak şüphesini doğurdu bende. Eğer böyle bir gelişme olursa Linux açısından da çok böyle güzel bir şey olur.
Tetikler.
Evet, tetikler. Çünkü bir platform eğer oyunlar geliştirilmeye başlarsa o platform büyür, gelişir. Kesinlikle. Ve dağıtımı hızlanır. Umarız böyle bir gelişme yaşarız. Linux yüklü bir oyun konsolu hem Linux camiası için çok güzel bir şey olur hem de biz oyunculara çok değişik olanaklar sunar.
Şimdi Mesut sen de söyleyin, platform geliyor, platformlar mı gelecek? Şimdi arkadaşlar çok enteresan açıklamalar devam ediyor. Çünkü Unreal'ın CEO'su Tevin Sivin demiş ki arkadaşlar taşıyalım bir artık konsolların devri bitiyor ve tarayıcılar artık yeni oyun platformları olabilir. Bu çok enteresan bir açıklama çünkü şuna dayanarak söylüyorum da Unreal Engine 3'ü biliyorsunuz artık tarayıcılarda kullanabiliyoruz. Birçok tarayıcıda çalışan oyun da var. Ve ilerleyen süreçte belki hiçbir kullanıcı Mesut ekstra şeylere ihtiyaç duymadan iyi bir tarayıcıyla, Chrome'la ya da Internet Explorer'la oyunlarını rahat rahat oynayabilecekler. Belki oradan satışlar yapılacak ki bugün hani Google'ın biliyorsun Chrome'da bu desteği de var. Direkt oyunları da çekebiliyorsunuz. Ben şunu merak ediyorum. Tarayıcıda oyun oynar mısınız? Oyunların tarayıcıda çalışmasını ister misiniz diye bunu sormak lazım. Çünkü bu farklı bir kulvar, farklı bir aslında atmosferi de var. Hani alıştığımız sistemin dışında bir şey. Bu kullanıcı açısından nasıl karşılanacak çok merak ediyorum ama Epic Games'ten böyle bir açıklama geliyorsa da açıkçası enteresan bir seyre doğru bizi götürür gibi geliyor bana.
Şimdi aslında benim de haberim bundan çok ilintili çünkü Facebook uygulama mağazası açmaya hazırlanıyor ve artık uygulama mağazasından o Facebook'ta gördüğümüz uygulamaları çok rahat bir şekilde seçip direkt olarak profilimize ekleyeceğiz. Bu mobil ortamda da çalışacak. Eğer gerçekten tarayıcıların oyun platformu olacağı düşünülüyorsa Facebook'un hamlesi çok yerinde. Hı hı. Böylece Facebook'un uygulama mağazasında demek ki Unreal Engine'da geliştirilmiş, çok gelişmiş oyunları kesinlikle da profilimize ekleyip belki arkadaşlarımızla aynı anda oynayabileceğiz. Şu an poker ve benzeri oyunlar oynanıyor biliyorsun.
Facebook'ta düşün çok fazla oyun yok. Yani şu an gerçi çok fazla oyun var ama çok hit oyun yok. Evet. Ona rağmen her yerden oyun daveti geliyor. Şimdi bu tarz oyunlar da gelirse baba yapımlar yandık. Her yerden
çok
davet,
değişik
davet
bir ortam oluşuyor. Bu dizüstü bilgisayarlar için her zaman iyi gelişmeler gerçekten. Çünkü şu an dizüstü bilgisayar oyun fakiri.
Evet.
Genelde üstlerinde çok fazla gelişmiş GPU'lar olmuyor. Ve bellek bant genişliğinden midir, kullanılan sabit disklerden midir bir sürü neden var. Genel olarak da PC masa üstündeki performansı tam olarak yakalayamıyorsun. Kesinlikle. Ancak çok uçuk modellerde yakalanabiliyor bu.
Aynen.
Umarız bu gelişmeler yaşanır ve oyunculuk açısından iyi şeyler görürüz. Bir diğer haberim de aslında yine dizüstü bilgisayarlarla ilgili. Bu güzel bir gelişme çünkü AMD tarafından Trinity işlemci ailesi bu ay içinde piyasaya sürülebilir dedikoduları gelmeye başladı. Genel olarak Trinity ailesine baktığımızda Fusion işlemcilere göre %25 daha fazla grafik performansı ve %50 oranda da işlemci performansında artış olabileceği görünüyormuş. Pardon, düzeltme yapıyorum. Saf çekirdek açısından %25 gelişme, grafik performansında %50 gelişme olabileceği konuşuluyormuş.
Bir artış.
Evet, yani bunlar tabii AMD'den gelen veriler. Eğer gerçekten bu veriler doğruysa biz netbook seviyesindeki cihazlarda bile çok iyi entegre grafik çözümlerine kavuşacağız anlamına geliyor bu. Hani hep diyoruz ya işte oyunculuk artacak, dizüstü bilgisayar gelişirse bu oyunculuk açısından iyi olacak diye. Belki netbooklarda da, tarayıcıda Unreal kalitesinde oyunları oynayabileceğiz.
Çok dikkatimi çekiyor. Birkaç haftadır hep bu haberler geliyor. Ciddi bir aslında firmalarda bu tarz taşınabilir cihazlara odaklanma var.
Bir yatırım var.
Sürekli bir arttırım, şu hızla çıkardık, buna çıkardık. Aslında mevcutlar için yapılan, masaüstü için yapılan yatırımlar bile küçük cihazları, taşınabilir cihazları tetikliyor.
Tabii artık çağ taşınabilir çağ. Her şey 3G ile internete bağlanabilir durumda. Her ortamdan internete girebiliyoruz. Durum böyle olunca aslında bir masaüstü bilgisayara böyle bağlı kalmak birçok kullanıcı için hiç de cazip gelmiyor. Üreticiler de bu talebi görüyorlar. Kısa kısa haberlere geçecek olursak eğer, Amerika'dan gelen bir araştırma var burada. Araştırmacılar spam metin mesajlarının, yani telefonlara atılan aslında kısa mesajlardan bahsediliyor burada. Amerika'da geçen sene 4,5 milyara ulaştığını göstermiş. Yani 4,5 milyar reklam SMS atılmış ki biz de biliyorsunuz muzdaribiz konuda. Hani bana her gün neredeyse bir tane veya iki tane geliyor. Gidiyorsunuz bir alışveriş firmasında fatura bilgilerini verirken sizden cep telefonunuzu istiyorlar. Bazen onu bile aslında bu tip spam SMS'ler atmak için kullanabiliyorlar. Umarız yakında filtreleme sistemleri gelişir ve bu SMS'ler gelmeden daha operatör tarafında filtrelenmeye başlayabilir. Fakat operatörlerin de bu konuya çok sıcak baktıklarını düşünmüyorum çünkü iyi bir gelir kapısı. Burada gelir iyi gelirler kapısı, elde ediyorlar.
Mesela ben geçen çok enteresan bir şey yaşadım. Bir hastaneye gitmiştim, özel bir hastaneye mecburen. Ve oradaki işte harcamamdan ötürü bir dernek beni aradı. Yani normalde hastanenin bunu paylaşmaması lazım. Paylaşıyor ve oradan sana başka bir şey satmaya çalışıyorlar. Bu hiç hoş değil kullanıcı için de. Hani bazen güzel oluyor kampanya haberleri almak ama hem gereksiz bir trafik hem de kullanıcı için ızdırap oluyor. Başka bir şey değil.
Şimdi Windows Phone'la da ilgili bir başka haberim var. Biliyorsunuz Windows, ya yani Microsoft tarafı Windows Phone'a ilgi gösterilmemesinden böyle pek muzdaripti, böyle rahatsızlardı. Fakat Samsung Focus 2 isimli bir cep telefonu resmiyet kazandı. Samsung'un Focus 2 model isimli cep telefonunun özelliklerine baktığımızda ise 480x800 piksel AMOLED ekran görüyoruz. Çok böyle yaratıcı bir ekran değil sonuçta. 1.4 GHz çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci var. Adreno 205 grafik yongasını taşıyor bu. Ve 122 gram ağırlığıyla 4G desteği sunuyor. Bu telefon tamam özellikleri böyle ekranı falan çok gelişmiş olması da işlemcisi hızlı ve asıl özelliği aslında çok uygun bir fiyatla satışa sunulacak olması. Böylece 4G destekli bir telefon Amerika'da pazara sunulmuş olacak. Ben buradan şuna dikkat çekmek istiyorum. Nokia biliyorsunuz Android cep telefonu üreticilerini pantolonu işleyen çocuklar olarak görüyordu. Hani kışın soğuktan korunmak için. Oradaki Finlandiya'daki çocuklar böyle şeyler yapıyormuş. Onları da öyle görüyordu. Ne diyordu? Bütün telefonlar birbirinin aynı. Bir değişiklik sunamıyorlar. Bu onlar için intihar olacak deniyordu. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
dedim ne oldu?
Şimdi ne oldu? Dedik ne oldu? Demek ki Windows Phone'da diğer üreticiler de üretebiliyormuş. Nokia'da diğer üreticilerin ürettiği aynı telefonları üreten bir firma haline alacak. Enteresan bir atılım oldu. Keşke Mi Go'yla devam etselerdi de kendilerine özel kalsalardı.
Yani ya kendine özel kalacaktın ya da herkese ayak uydurup en iyisini çıkaracaktın. Nokia ikisinin de arasında kaldı, sıkıştı. Altına işleyen çocuk bence Nokia şu an.
Evet, garip bir durum söz konusu. Bir diğer gelişme de biliyorsunuz Mi Go aslında Intel ile Nokia'nın birlikte geliştirdikleri bir işletim sistemiydi. Daha sonrasında Nokia bu ortaklıktan ayrılınca Intel de Samsung'la yakınlaştı. Ve Samsung'un badasıyla bu Intel'in işletim sistemini birleştirilerek Tizen isimli yeni bir platform oluşturuldu. Tizen'le şöyle önem kazandı burada çünkü Samsung'un Tizen işletim sistemli geliştirici telefonları ortaya çıkmış, görüntülenmiş. Burada Facebook, Twitter entegrasyonunun son derece iyi bir şekilde çalıştığı görülüyor. Telefonlar ne kadar kaba bir görüntüye sahip olsa da şu an için bu Tizen işletim sistemi üstünde atılımların devam ettiğini ve Samsung gibi bir üreticinin de arkasında olduğu düşünüldüğünde yakında bu işletim sistemi telefonları göreceğimiz anlamına geliyor. Biz Mi Go için çok üzülmüştük çünkü potansiyel vadeden bir işletim sistemiydi. İçinde Linux'a ait bir çekirdek olması, Linux'ten gelen bir donanım altyapısı, yazılım altyapısının olması geliştiricilerin buraya çok kolay uygulama geliştirebileceğini gösteriyordu. Bu platform çöpe atılarak yazık edildi diye düşünürken Tizen'in hayatına devam ediyor olması çok güzel bir haber. Telefonda 4.3 inç AMOLED ekrana sahipmiş, 1.2 GHz çekirdekli bir işlemcisi varmış ki işlemci büyük ihtimal Intel'dir diye düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz? Yeni bir işletim sistemi Android'e rakip olabilecek mi? Değişik geliştirmelere gebe aslında mobil tarafta.
Yani Samsung bak hala arayışlara devam ediyor. Yani kendi işletim sistemini de yaratmaya çalışıyor. Diğerlerini de kullanıyor. Güzel bir şey.
Evet, çok güzel bir gelişme. Son haberimiz ise HTC tarafından gelecek. HTC One X için kablosuz görüntü aktarımını mümkün kılan bir cihazın tanıtımını yaptı. Böylece aslında medya içeriklerini çok hızlı bir şekilde televizyona aktarabiliyoruz. Apple TV'nin biraz değişik bir versiyon olarak düşünülebilir. Eğer televizyonunuzda DLNA desteği yoksa, yani ağ üstünden içerik izleyemiyorsanız, bu cihazı taktığınızda telefondaki sunumları, videoları direkt olarak televizyona aktarabiliyorsunuz. Biz demo görüntülerine baktığımızda telefondaki oyunları şu an için yansıtamadığımızı görüyoruz. Daha çok duran görüntüler ve video gibi aslında medya içerikleri yansıtılıyor. Umarız ileride telefonun tüm ekranını televizyona kablosuz olarak yansıtırız. Böylece aslında iOS tarafında benim en imrendiğim konulardan bir tanesi olan bu kablosuz görüntü aktarım konusundaki rahatlık, esneklik Android tarafında bir telefonda da kullanılmaya başlamış olur.
İhtiyaç yani, onu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, ben de benim kısa haberlerime geçiyorum hemen. İlk haberim biraz üzücü bir haber çünkü BioShock Infinity ne yazık ki ertelendi. 2012'de bekliyorduk, Ekim aylarında bekliyorduk Mesut. Bu beklenmedik bir olay oldu ve 2013'e sarktı. Büyük ihtimal Şubat gibi çıkacak. Fakat bu ertelenin altında yatan bazı aslında noktalar var. Bizim de dikkatimizi çeken, ki sektörün de dikkatini çekmiş. Söylenene göre GTA 5'in çıkışından ötürü BioShock'un yeni oyunu ertelendi. Bunu çok net bilmiyoruz. Hani bu da GTA'nın Ekim aylarında çıkacağını bize işaret ediyor. Eylül-Ekim aylarında. Çok net bir bilgi değil bu ama büyük ihtimal böyle bir söylentide baskın. Ama şu anda baktığın zaman çok az bir zaman kalmış. Neden hani şu ana kadar duyurmamış olmasınlar ki? Yani sonuçta ön sipariş alacaklar.
Evet.
Daha fazla bir kitle peşinden koşacak. Ama BioShock için çok kötü bir haber. Ben de çok üzüldüm çünkü çok beklediğimiz oyunlardan biriydi.
Zaten gösterilen o ön gösterimler de inanılmaz güzeller. Eğer öyle bir ürün gelirse GTA 5 ile birlikte zaten satar.
Ki kendi evinde şey demiş, yani biz oyunu erteliyoruz. Aslında bu çok istediğimiz bir erteleme değil demiş ama oyunu geliştirmek için zamana da ihtiyacımız var. İşte çok farklı bir şeyler sunacağız. Onun için de biraz daha vakit istiyor sizden. Kusura bakmayın tarzında bir açıklaması var. Bunun dışında geçtiğimiz haftalarda PES'ten bahsetmiştim. Bu sefer de FIFA 13 ile ilgili ilk görseller yayınlandı. Hatta bilgiler de geldi. Görsellere baktığımızda aynı yapının korunduğunu görüyoruz hemen hemen. Hani birazcık daha böyle yeşillikli bir atmosfer. Sahanın çimeni, oyuncuların renkleri daha bana doygun geldi ama çok fazla bir görselimiz de yok. Fakat detaylarla diyecek olursanız oyunun bu sene 5 tane ana yenilik üzerine odaklandığını görüyoruz. Bunlardan ilki arkadaşlar ilk dokunuş kontrolü. Yani top ayağımıza ilk geldiğinde biliyorsunuz dribbling yapar futbolcular. Burada daha hassas kontrollere yer vereceklermiş. Ki şu anki yapıda biliyorsunuz çok hızlı dönebiliyoruz ki ben bundan memnundum. Biraz daha böyle gerçekleştireceğiz, simülasyon var yapacağız diyorlar. Hani daha hantal dönecekler ama neye göre gerçekleştireceksin? Messi hala at gibi koşuyor yani sonuçta kimse de yakalayamıyor onu. Onun dışında çok eleştirdiğimiz geçen sene ve takdir de ettiğimiz Player Impact Engine vardı biliyorsun darbe motoru. Bayağı yeni animasyonlar eklenmiş, yeni özellikler gelecekmiş ve bug'lar da giderilecekmiş. Hatta şöyle demişler, YouTube'da gördüğünüz o öpüşme görüntüleri biliyorsun futbolcular çarpışıyordu ya. Onları sonunda kaldıracağız demişler, inşallah kaldırırlar. Bunlar dışında depar sistemi gelişecek. Frikiklerde artık varyasyonlar yapabilecekmişiz. 3 tane arkadaş mesela dizilecek. İşte biri topa dokunacak, öbürü kaldıracak, vuracaksın şeklinde varyasyonlarımız olacak. Ve yapay zeka ki bu da çok hassas bir konu. Şunu söylemem lazım. FIFA 12'deki yapay zeka çok sağlam. Legendary'de oynarken ecel telleri döküyorum. Resmen robot gibi işliyorlar. Umarım onu biraz daha insani hale getirirler de daha fazla keyif alırız. Bunun dışında Wii U'nun çıkış oyunları yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Çok enteresan bir detay var Mesut. Splinter Cell 6 Wii U'nun çıkış oyunlarından biri olarak gözüküyor. Ki bayağıdır ses seda yok. Ben Ubisoft'tan böyle bir sinyal almıştım zamanında ama daha net bir bilgimiz de yok. Yani Splinter Cell'i bekleyenler varsa ki çok sağlam bir seridir. Bekleyenler olduğuna inanıyorum. Wii U ile beraber yeni nesil konsollara ve PC'ye de çıkabilir. Bu da aslında bu haftanın öne çıkan haberlerinden biriydi. Bunun dışında Dead Space 3 ile ilgili bilgiler de aldık Mesut. Yani daha resmi bir açıklama yok ama IGN resmen yeni neler geleceğini tek tek yazmış ki bu da onaylama gibi sayılabilir. Baktığınızda arkadaşlar Dead Space 3'te bizleri co-op mod bekliyor. Co-op mod çok keyifli olacak.
Artık yeni nesil oyunların hepsini ekliyorlar neredeyse.
O karanlık gergin atmosferde arkadaşlar co-op olarak single bölümleri oynayabileceğiz. Bunun dışında yeni silahlar gelecek, düşmanlarımız çeşitlenecek, insanların da düşmanlarımızdan biri olacağı söyleniyor ki bu oyunun atmosferinin havasını bambaşka bir boyuta getirecektir. Zırhımıza gene özellikler de gelecekmiş. Bunlar daha net bilgiler değil ama Dead Space 3'ün artık onaylandığını hemen hemen söyleyebiliriz. Bekleyenlere duyurulur. Bunun dışında ben bayağıdır takip ediyorum Mesut. Türkiye'de yavaş yavaş böyle amatör gruplar oyun geliştirmeye başladılar, çalışıyorlar. Şimdi 6 kişilik Panorama adlı bir ekibimiz var Türkiye'de ve ilk oyunlarını yapıyorlar. Bu oyunu yaparlarken de arkadaşlar Unity 3D motorunu kullanıyorlar. Oyunumuzun ismi de Limit. Bir yarış oyunu Mesut. Baktığımızda şu an resimleri görüyorsunuz. Hani çok amşam değil belki grafikleri ama yerli bir yapım. Arkadaşların desteğe de ihtiyacı var. Ve ben uğraştıklarını da görüyorum. Neredeyse bir sene oldu duyuruldu. Bir devam ediyorlar da çalışmaya. Demosu da yakın zamanda gelecekmiş. Ben buradan onları tebrik ediyorum. Desteklerini siz de esirgemenizden moral motivasyon verdik.
Tabii bu tip amatör çalışmalar olmasa profesyonel çalışmalar göremeyiz. Mutlaka olmalı. Hepsini destekleyeceğiz her
kesinlikle
zaman.
Kesinlikle fikir de çok güzel. Umarım bir sıkıntı yaşamadan oyunları çıkarırlar da bize test etme şansını yakalarız. Bunun dışında çok çok enteresan bir haber. Hatta benim için haftanın en enteresan, en keyifli haberlerinden biriydi. Çünkü arkadaşlar GameSpot biliyorsun Mesut en önemli parakendecilerden biri satış yapıyor. Fakat hepsinin canı çok yanmış durumda. Çünkü satışlar dijitale kaydı. Hep bunu söylüyoruz. Peki bu adamlar ne yapacaklar arkadaşlar? Dijital kod satacaklar o zaman. GameSpot arkadaşlar Steam'in kodlarını satmaya başlamış. 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 50 dolarlık kodları var. Bunu mesela alıyorsun Mesut 50 dolara. Gidiyorsun bir arkadaşına veriyorsun. O gidip kendi oyununu alabiliyor. Bu özellikle hediye alacaklar için. Şimdi düşünsene. Bir arkadaşına hediye alacaksın. Özellikle bizde değil de büyüklerimiz gittiği zaman hangi oyunu alacağını bilemez. Oradan kodu alıp direkt birine vermesi, istediği oyunu alma şansını da yakalamasını
enteresan
sağlamış
bir şey
olacak.
Olmuş ama Steam'le ortaklık içindeler. Yine kazanan Steam oluyor tabii.
Tabii ki Steam burada kazan olacak ama en azından mağazalar içinde kredi kartı kullanmayanlar ve hediye etmek isteyenler için bir alternatif olacaktır. Bu da işte dijital satışların ne kadar önemli olduğunu ve Electronic Arts'ın niye Origins'e yatırım yaptığında bir göstergesi bence. Bunun dışında son haberim de arkadaşlar Angry Birds ile ilgili. Gene bu mali yıl biliyorsunuz söylediğim size bütün firma açıklamalar yaptı. Ravion da açıklama yaptı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Angry Birds arkadaşlar 1 milyardan fazla indirilmiş. İnanılmaz bir rakam.
Evet, uçuk bir rakam.
Mesela sen Google'dan bahsettin, iOS'tan bahsettin. Tek başına Angry Birds 1 milyarın üstüne indirilmiş arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. 648 milyon kişi Angry Birds'e oynamış. 648 milyon. Bunun dışında çıktığı tüm platformlarla birlikte 200 milyon aylık aktif oyuncusu varmış. 200 milyon her ay oyuncu oynuyor arkadaşlar bu oyunu. Ve Ravion, biraz önce dedik Electronic Arts 80 milyon euro civarında kazanmış. Tek bir oyundan arkadaşlar. Bir yılda Mesut 75 milyon euro kazanmış.
Tabii oyuncaklarını, filmlerini de sayarsak ki filmleri de geliyor şimdi.
Onlar da gelecek. Yani tek bir oyun sonuç. Tek oyun derken tabii ki alt dalları var ama çok büyük bir para kazanmış. Yani köşe olmak bu olsa gerek. Game of da bu yolda gidiyor. Bakalım hani şimdi tarayıcı oyunları da gelecek dedik. Hepsi birbiriyle aslında bağlantılı ve şey de gösteriyor. Ve analiz yapmak gerekirse net bir şekilde oyunculuk bir yöne doğru gidiyor. Oraya gidenler de kazanacaklar. Bu çok net gözükmekte.
Aslında çok enteresan. 8 bit konsollardan yeni nesil konsollara geldik. Şimdi 8 bite doğru geri gidiyoruz oyun kalitesine baktığımızda. Ve bu durumda da firmalar yine daha çok para kazanmaya başladılar. Demek ki gerçekten tüm eğlence aslında oyunun grafiklerine değil içerindeymiş.
Kesinlikle.
O eskiden oynadığımız Final Fight'lar, Super Sidekick'ler, biliyorsun Kickoff'lar, Sensible'lar hiçbirini artık bulamıyoruz. Yeni nesil o tatları bulamıyoruz.
Fakat onları gördüğüm zaman da özlüyorum biliyor musun? Gene oynamak istiyorum. Evet. Yani vakit olsa, zaman olsa oynarım gene de keyif alırım.
Aslında tarayıcıda o Sega filan kendi klasiklerini tarayıcıda oynanabilir bir hale getirse belki yine reklam gösterip
kesinlikle,
iyi paralar kazanacaklar.
Kesinlikle alacaklardır.
Umarız görürüz oyunları.
Mesut kapanışı yaparken de Pokemon'u sen de seversin.
Evet hem de çok.
Hani Pokemon benim çocukluğumun en böyle sevilen serilerinden biriydi. Belki hani ben de Çakmak Taşları izledim, Jetgilleri izledim ama Pokemon'da bir yer etmiştir
evet,
bende.
Evet, apayrı bir yeri var.
Arkadaşlar sizce gerçek hayatta Pikachu'yu görme şansınız var mıdır? Sen ne diyorsun?
Vallahi çok zor diye düşünüyorum.
Vallahi birkaç arkadaşımız görmüş, YouTube'a güzel bir video koymuşlar. Sizi bu keyifli videoyla baş başa bırakıp biri bir haberini sonlandırıyoruz arkadaşlar. Artık bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
So Aaron and I are beginning a search for a real life Pikachu. We understand that they eat a lot of berries and their natural habitat is a forest. So we're gonna begin our search in Los Angeles.
Okay, this is day one and we're looking for Pikachu. Yes, the Pokemon.
Oh, is that?
Yeah, I saw that.
No.
Okay,
no.
Yeah, it got me though.
Okay, so it's the second night. We're getting posted here looking for Pikachu and you know, getting settling into bed and just staying really alert is, I think, the key tonight. What are you doing? Okay. I guess it's just me. So it's day five here looking for the Pikachu, and you never know when you're gonna find it, but we're not really discouraged because we haven't seen anything yet.
Dude, Pokeball! Pokeball! You see that? Dude, ah! No one's gonna believe this. Oh my gosh, we got a Pikachu!
Put him down on the chair. Right there. Okay, so we just got a Pikachu. You gotta check this guy out.
Pikachu?
Oh my gosh, come on, Pikachu! Oh, he just talked! You get oh my gosh, dude, he just talked! Okay, here, hold the camera, I wanna hold him. Did you talk?
Hey, Pika!
Did you get
oh,
that?
Yeah. Oh yeah.
Bam, just Instagrammed him. Good job. High five. Okay.
Pika, Pika.
Oh my god.
Oh, turn it off. Turn it off here.